Ayrım 16, kavgamız Atakan Büyükdağ, sayfa 260. 34. bölüm. Füzyon Amerika'yı sallıyor. Otto Frisch ile konuştuklarından ertesi güne Amerika'ya giden Bohr, dayanamayıp hemen gelişmeleri Rosenfeld'e söyledi. Böyle bir gelişmeyi saklaması mümkün olmayan Rosenfeld de hiç şaşırtmayarak haberi hemen diğer Amerikalı fizikçilere aktardı. Fizikçilerin füzyon hakkındaki gelişmeleri duydukları anda gösterdikleri tepki füzyonun kendisinden daha da sıra dışıydı. Füzyonun keşfini Rosenfeld'den öğrenen Wigner'in tepkisi ise oldukça manidardı. İlk kurduğu cümle, "Bunu hemen Leo'ya bildirmeliyim" oldu ve vakit kaybetmeden soluğu Szilard'ın yanında aldı. Eugene Wigner, "Leo, birazdan söyleyeceğim şeyi duyunca bayılıp yere düşebilirsin. Onun için gel şöyle bir otur." Leo Szilard, "Ne oldu Eugene? Beni telaşlandırma. Zaten kafamda tilkiler dönenip duruyor." Eugene Wigner, "Leo, o tilkilerin ağababasını getirdim sana. Birkaç hafta önce akıl dışı bir gelişme yaşanmış. Almanya'da Otto Hahn ve Strassmann uranyumu nötron bombardımanına tutarak ne elde etmişler biliyor musun?" Leo Szilard, "Zincir reaksiyon deme bana." Eugene Wigner, "Yok artık. Dur, heyecanı bölme. Adamlar uranyumu nötron bombardımanına tutarak baryum elde etmişler." Leo Szilard, "Ne diyorsun Eugene? Benimle kafa bulma akşam akşam. Uranyumun atom numarası 92, baryumun 56. Mümkün değil böyle bir şey." Eugene Wigner, "Biliyorum, inanılması güç ama olmuş işte. Lise Meitner ve Otto Frisch de ilk başta senin gibi düşünmüş ve daha sonra olayı şematize ederek uranyumun parçalanıp içerisinden baryum çıkabileceğini ispatlamışlar." Leo Szilard, "Konuyla ilgili makale yayımlamışlar mı?" Eugene Wigner, "Makaleyi vermişler ama hala yayımlanmadı. Herhalde haftaya herkesin elinde olur." Leo Szilard, "Bu dediğine hala inanasım gelmiyor. Ama eğer dediğin doğru ise bu tarihin en önemli buluşu ve zincir reaksiyon ihtimalinin en büyük kanıtı." Eugene Wigner, "Daha da ötesi var. Atom parçalanırken ne kadar enerji açığa çıkıyormuş biliyor musun? Yaklaşık 200 milyon elektron volt." Leo Szilard, "Gerçekten birazdan bayılacağım. Bu ne demek biliyor musun Eugene? Eğer zincir reaksiyon gerçekleşirse açığa çıkacak enerjiyle bir ülkeyi yok edebilirsin. Ve eğer uranyum parçalanırken birden fazla nötron salarsa ve salınan bu nötronlar da diğer atomları parçalarsa işte o zaman zincir reaksiyon gerçekleşebilir. Benim bu konuyu hemen Enrico Fermi ile görüşmem lazım." Haberi Rabi'den alan Fermi de Szilard gibi zincir reaksiyon ihtimali üzerine konuşmaya başlamıştı bile. Bir Nobel ödüllü bilim adamı olarak Amerika'da herkesin beraber çalışmak istediği Fermi, bilim adamlarının laboratuvarlarını kullanmakta sıkıntı çekmiyordu. Zaman kaybetmeden Frisch'in Kopenhag'da yaptığı denemenin aynısını yaptı ve kendisi de füzyonu elde etti. Fermi keşfettikleri karşısında hayran kalmıştı. Günler geçiyor, Fermi'nin düşünceleri dinmiyordu. Yine bir gün New York'taki panoramik ofisindeyken odayı paylaştığı George Uhlenbeck'i yanına çağırdı ve ona sokakları satıcılarıyla, taksilerle ve insanlarla dolu Manhattan adasını gösterdi. Bir top tutuyormuşçasına ellerini açtı ve bir aslanın avını gözlerken takındığı soğukkanlılıkla yanında duran Uhlenbeck'e ağzından şu kelimeleri döktü: "Bu büyüklükte bir bomba ve tüm bu gördüklerin bir anda yok olur." 35. bölüm. Füzyon rüzgarı donduruyor. Tam bu sıralarda 5. Washington Konferansı'nın zamanı da gelip çatmıştı. George Washington Üniversitesi'nde düzenlenecek olan konferansa ilgi büyüktü. Katılımcılar yıldızlar karması gibiydi. Otto Stern, Enrico Fermi, Niels Bohr, Rabi, Edward Teller, Hans Bethe ve Rosenfeld 55 katılımcının sadece bazılarıydı. Konferansı Gamow açtı ve vakit kaybetmeden Bohr'u tanıtarak konuşmayı kendisine devretti. Normalde konferansın konusu düşük ısı değerleri olacaktı. Ama bilim dünyasını baştan sona sarsacak bir gelişme yaşanmışken düşük ısı değerinin bahsinin bile geçmesi abesti. Konuşmacıların hepsinin aklı fikri füzyondaydı. Ayrıca bu konferansa gelip de hala füzyondan haberi olmayan bir dolu bilim adamı vardı. Konuşmayı devralan Bohr, ansızın füzyonun keşfedildiğini tüm salona duyurdu. O ana kadar füzyonun keşfedildiğinden haberi olan 5-10 kişi haricinde salondaki tüm fizikçiler sanki gizemli bir silahla dondurulmuş gibi oldukları yerde çakılı kaldılar. Yüzlerine anlamsız bir ifade, bedenleri ifade edemedikleri bir soğukluk kaplamıştı. Bohr'a adeta baka kaldılar. Kendilerine bakan insanların şaşkınlıklarını gören Bohr hemen detaya inerek önce Hans Strassmann deneyinden sonra da Lise Meitner'in uranyumun nasıl parçalandığını teorize ederek sürece eklediği katkıdan bahsetti. Ama Bohr'un yapabileceğinin hepsi bu kadardı. O bir düşünce adamıydı, konuşmacı değil. Karşısındakilerin daha fazla aklını karıştırmamak için konuşmayı her zaman göz alıcı sunumlarıyla ve etkin anlatımıyla fark yaratan Fermi'ye devretti. Deneyi kendisi de test etmiş olan Fermi süreci tüm detaylarıyla anlattı. Fermi ile birlikte yavaş yavaş buzları çözülen konferans sonundaki bilim adamlarının hepsi artık şunu çok iyi biliyordu. Füzyon sonucunda atom başına yaklaşık 200 milyon elektron volt elde ediliyordu ve bu da atom enerjisi çağının başlangıcı demek oluyordu. Füzyonu öğrendiği anda bazı nötronların atomdan saçılabileceğini ve bu şekilde atom bombasının icat edilebileceğini dakikalar içerisinde düşünüp tespit eden ve takip eden bir hafta içerisinde atom bombasının taslağını ofisindeki kara tahtaya çizen bir diğer kişi de vardı ki bu kişi daha sonra Manhattan Projesi olarak adlandırılacak ve atom bombasının keşfini sağlayacak projenin başına geçecek olan isim Robert Oppenheimer'dı. 36. Bölüm Szilard'ın Fermi ile Sınavı. Ocak 1939'da füzyon haberini alıp Fermi ile konuşmak için yağmurda dışarı çıkan Szilard, Fermi'yi ofisinde bulamamış, üstüne bir de hasta olmuştu. ''Şimdi hasta olmanın zamanı değil, harekete geçmenin zamanı geldi, geçiyor bile.'' diyen Szilard, Manhattan'da yer alan King's Crown Oteli'ndeki yatağından kalktı ve arkadaşı Isador Isaac Rabi'den fikir almak üzere yanına gitti. Rabi ile buluşan Szilard her zamanki gibi Rabi'yi de ikna etmek üzere distopik konuşmalarına başladı. Leo Szilard, ''Bak Isador, yıllardır aklımda atom bombasının keşfedileceğine dair bir korku vardı ve bu korku bugün Hahn'ın keşfiyle içimde yeniden büyüdü. Atom bombasını Almanların bulduğunu bir düşünsene. Ne Amerika kalır, ne İngiltere, ne de Rusya. Hepimiz bir anda tuzla buz oluruz ve bunu sadece biz engelleyebiliriz.'' Isador Rabi, ''Leo, yine yükledin sabah sabah negatifi. Bu endişeler bende de var ama ne yapabiliriz ki? Ne olacaksa olacak.'' Szilard, ''Bu rahatlığınızı gerçekten anlayamıyorum. Atom bombası patladığı zaman da bu kadar rahat olabilecek misin?'' Rabi, ''Tamam Leo, tepki verdiğime pişman ettin. Önerin nedir?'' Szilard, ''Atom bombasını önce barışçıl ve denge kurabilen bir ülkenin keşfetmesi lazım. Mutlaka birisi atom bombasını keşfedecek ama ilk keşfedenin bu dengeleyici ülke olması lazım ki bu ülke keşfettiği anda elinde bulundurduğu bu güç ile diğerlerinin atom bombası çalışmalarını yasaklasın veya en azından gözlerini korkutsun ki onlar da atom bombası ile diğer ülkelere saldıramasınlar.'' Bu ülke elindeki atom bombası gücüyle diğer ülkeleri dizginleyebilir ve bu ülke bence Amerika'dır. Bunu bilip bir kenara koyalım. Şimdi tüm bu anlattıklarımın temeline gelirsek de atom bombasının gerçekleşmesi için zincir reaksiyonun oluşması lazım. Zincir reaksiyon olmazsa sadece bir atom enerji salar ama zincir reaksiyon olursa 1 gram uranyumdaki 2,5 çarpı 10 üzeri 21 atom parçalanabilir ve ortaya daha önce görülmemiş bir enerji çıkar. Bu da atom bombasını oluşturur. Bu nedenle biz Amerika'daki bilim adamları olarak zincir reaksiyonu keşfetmeye kafa yormalıyız. Rabi, evet haklısın. Bence de atom bombasını ilk önce Amerika'nın keşfetmesi gerekiyor. Zincir reaksiyon hakkında bahsettiklerini de biliyorum. Enrico Fermi 5. Washington Konferansı'ndaki sunumunda zincir reaksiyondan bahsetmişti. Szilard, ne dedin? Fermi zincir reaksiyondan mı bahsetti?
Rabi, evet.
Zilan, o zaman benim için acilen Enrico Fermi ile konuşman lazım. Ben kendisini bulmaya çalıştım ama bir türlü yakalayamadım. Lütfen benim için onunla konuş ve temel hatlarıyla zincir reaksiyon hakkında düşündüklerimden bahset. Ayrıca onunla konuşacaklarımın gizli kalmasını istediğimi de söyle.
Rabi, tamam, senin için bunu yapabilirim.
Rabi'ye görevi veren Zilart hasta yatağına geri döndü ve Rabi'den gelecek haberi beklemeye başladı. Rabi'den ses gelmeyince Zilart dayanamadı ve birkaç gün sonra Rabi'ye kendisi ulaştı.
Zilart, ne oldu İzador? Enrico Fermi ile konuştun mu?
Rabi, evet, konuştum ve Enrico Fermi buna şimdilik manasız dedi.
Zilart, manasız mı? Neden manasız desin ki?
Rabi, ben de bilmiyorum Leo. Gel birlikte yanına gidip soralım.
İzador, Rabi ve Leo Zilart vakit kaybetmeden Fermi'nin yanına gittiler ve Rabi odaya girer girmez konuya girdi. İzador, Rabi,
Enrico, Leo'ya senin konuyla ilgili manasız yorumu yaptığını söyledim ve Leo zincir reaksiyon fikrine neden manasız dediğini merak ediyor.
Enrico Fermi, nötron bombardımanı sonrasında en az 2 nötron salınması ve bu nötronların zincir reaksiyon oluşturması çok uzak bir ihtimal. O nedenle şu anda buna enerji harcamanın manasız olduğunu düşünüyorum.
Rabi, uzak bir ihtimal derken ne kadar uzak?
Fermi, kısaca zincir reaksiyon oluşturma ihtimali %10.
Rabi, eğer sonunda öleceksek %10 uzak bir ihtimal değildir bence Enrico. Zatürre olsan ve doktor %10 ihtimalle ölebilirsin dese ben bu konuda heyecanlanırım.
Rabi'nin ikna edici konuşmalarına rağmen Fermi ile Zilart o görüşmede anlaşamadılar ve tartışma orada kaldı. Aslında Fermi Zilart'ı yanlış yönlendirmiyordu. Fermi adım adım her şeyi görerek ilerleyen bir bilim adamı olduğu için elde edilen verilerin atom bombası üzerine çalışmak için yeterli olmadığını öngörüyordu. Zincir reaksiyon için füzyondan yani parçalanmadan sonra her bir atomdan salınan nötronları tek tek saymak gerekirdi. Ve böyle bir test henüz gerçekleşmemişti bile. Mutlaka Fermi de bu konu üzerinde ciddi bir şekilde çalışacaktı. Ama şu anda füzyonu bir atom bombasına dönüştürme fikri onun için çok erkendi. Zilart ise inatçılığından vazgeçmeyecek ve Fermi yokum derse desin o zaman ben kendim ilerlerim diyecek ve deneyleri kendisi yapmaya karar verecekti. Bunun için öncelikle bir laboratuvara ihtiyacı vardı. Ama bu zamana kadar sadece düşünmek ile yetinmiş olan bir fizikçi olduğu için elinde referans göstereceği çalışmalar veya yayınlar yoktu. Bu nedenle de üniversiteler tarafından talep edilen bir bilim adamı konumunda değildi. Yine eski zamanlardaki gibi yapabileceği deneyleri kendi imkanıyla yapacak, yapamayacakları içinse finansör bulmaya çalışacaktı. Bu sefer eli daha güçlüydü. Füzyon keşfedildiği için artık zincir reaksiyon ihtimalini daha ciddiye alabilirlerdi. Deneylere başlayabilmek için ilk önce nötron kaynağı oluşturması gereken Leo Szilard'ın bu kaynağı oluşturabilmek için berilyuma ve radyuma ihtiyacı vardı. Hemen Oxford'a telefon açtı.
Merhabalar, ben Leo Szilard. Ayrılmadan önce orada bir silindir berilyum bırakmıştım. Rica etsem onu Amerika'daki adresime gemi ile gönderebilir misiniz dedi. Ve aldığı olumlu cevaptan sonra berilyumunu beklemeye başladı.
Şimdi nötron kaynağı için geriye bir tek radyum kalmıştı. Radyum da geldiği zaman etkili bir bombardıman gerçekleştirebileceği bir nötron kaynağı oluşturabilecekti. Ancak radyum oldukça pahalı bir elementti. Mutlaka en az bir finansörü bu konuda ikna etmesi gerekiyordu. Eski zamanlardaki stres günleri yeniden başlamıştı. Ama bu sefer başarıya çok daha yakındı. 37. Bölüm. %0.7'nin peşinden koşmak. Düzenekleri kurulu bilim adamları Zilart gibi vakit kaybetmiyordu. Örneğin Otto Frisch uranyuma yakın diğer elementleri nötron bombardımanına tutma denemelerine başlamıştı bile. Uranyumdan sonra atom numarası en yüksek element olarak protaktinyum, ondan sonra da toryum geliyordu.
Frisch Thorium'unda uranyuma benzer karakter gösterdiğini ve onun da fizyona uğrayabileceğini düşünmüş ve Thorium'u da nötron bombardımanına maruz bırakmıştı. Bingo, Thorium da fizyona uğruyordu. Şimdi Frisch denemelerini hem toryum üzerinde hem de uranyum üzerinde gerçekleştirecekti. İlk iş olarak iki elementin atomlarını yavaş ve hızlı nötron bombardımanlarıyla bölmeye çalıştı. Sonuçlar oldukça kafa karıştırıcıydı. Hem uranyum hem de toryum atomları hızlı nötron bombardımanı ile bölünüyordu. Ama yavaş nötron bombardımanıyla sadece uranyum atomu bölünüyordu. Yine bir bilinmeyen ortaya çıkmıştı. Bu yavaş nötronlar neden toryum atomunu parçalayamıyorlardı da uranyum atomunu parçalayabiliyorlardı? Nükleer fizik bulmacasına bir bilinmeyen daha eklenmişti. Bu bilgiyi üstadı Bohr ile paylaşan Frisch, Bohr'un aklına da karpuz kabuğunu düşürdü. Kendisi de bir çıkmazın içerisine giren Bohr, üniversite kulübünde otururken bu bilgiyi Plaçek ve Rosenfeld ile paylaştı. Plaçek'in ilk tepkisi, eğer bu doğruysa senin atom modelinin, yani Bohr atom modelinin hiçbir anlamı olmaz. Çünkü bu atom modeline göre iki elementin de aynı reaksiyonu vermesi lazım oldu. Bohr anında masadan kalktı ve odasına doğru yöneldi. Rosenfeld ise onun arkasına takılarak Bohr'un Einstein'dan ödünç aldığı odaya gitti. Einstein odayı büyük bulduğu için Bohr'a vermiş, kendisi de yanda daha küçük olan sekreter odasına taşınmıştı. Hemen eline tebeşiri alarak tahtalara grafikler çizmeye başlayan Bohr, "Şimdi buldum," dedi. Bohr, doğal uranyumun kütlesi 238, yani doğada bulunan uranyumlar U238 olarak adlandırılıyor. Fakat biliyorsun ki 1935 yılında uranyumun doğada U235, yani 235 kütleli bir halde de nadir olarak bulunduğu keşfedildi. Yani aslında hem 235 kütleli hem de 238 kütleli olmak üzere iki tip uranyum var. 235 kütleli uranyumun keşfinden 3 sene sonra da U235'in doğal uranyum içerisindeki oranının %0.7 olduğu ölçüldü. Yani 139 uranyum atomunun sadece bir tanesinin U235, 138 tanesinin ise U238 olduğu belirlendi. Şimdi bu aklımızda kalsın, sana bombayı söylüyorum. Yavaş nötronla parçalanan da uranyumun içerisindeki %0.7'lik U235 atomunun ta kendisi. Rosenfeld, anlamadım. Fark nerede ki? Birisi yavaş nötronla parçalanırken diğeri parçalanmıyor. Bohr, evet şimdi oraya geliyorum. Kütlesi 232 olan toryum atomu bir adet nötron kaparsa kütlesi kaç olur? 232 artı 1 eşittir 233. Kütlesi 238 olan uranyum atomu bir adet nötron kaptığında kütlesi kaç olur? 238 artı 1 239. Peki kütlesi 235 olan uranyum atomu bir adet nötron kaptığında kütlesi kaç olur? Bir çift sayı olan 236. Rosenfeld, çift ile tek arasında bir fark var herhalde ama nedir, çok merak ediyorum. Bohr, Fermi'nin keşfini hatırlar mısın? Fermi şöyle demişti. Atom kütlesi nötron kaparak tek sayıdan çift sayıya çıkarsa 1 veya 2 megavolt enerji açığa çıkarır. Şimdi biz Fermi'nin bu çıkarımından yola çıkarsak U235'in U238 ve TH232'ye göre iç enerji avantajının olduğunu fark ederiz. Çünkü içlerinden sadece U235 nötron kaptığında çift sayıya dönüşüyor ve bu şekilde Fermi'nin belirttiği o 1 veya 2 megavoltu kendi içerisinde oluşturuyor. Yani U235'in yavaş nötronlarla parçalanabilmesinin sebebi nötronun hızından alamadığı enerjiyi çift sayıya dönüştüğünden dolayı içeriden alması. Bu şekilde kritik enerji seviyesine gelerek parçalanabilmesi mümkün oluyor. Rosenfeld, Niels Bohr, sana daha önce bir dahi olduğunu söyleyen olmuş muydu? Bohr, olmuştu ama sen şu an bir başka söyledin. Şimdi Bohr'un da Rosenfeld'in de neşesi yerine gelmişti. Nükleer fizik bulmacasındaki bir bilinmeyen daha çözümlenmişti. Lise Meitner ve Otto Frisch füzyon sonucunda 200 megavolt enerji açığa çıkacağını hesaplamışlardı. Ama füzyon oluşabilmesi için ne kadar enerji gerektiğini hesaplamamışlardı. Füzyonun gerçekleşebilmesi için 6 megavoltluk bir enerji gerekliydi. Bir nötronun bir çekirdeğe girmesi hızı ne olursa olsun zaten 5.3 megavolt enerji sağlıyordu. Fakat bu enerji tek başına U238 ve TH232'yi parçalamak için yeterli değildi. Bölünme için nötronun hızının da katacağı enerji gerekliydi. Ama U235'in bölünmesi için yeterliydi. Çünkü o kaptığı nötron sayesinde çift kütle numarasına dönüşürken 1-2 megavolt da o dönüşümden kazanıyor ve nötronun hızının sağlayacağı enerji olmasa bile toplamda 6.3 megavolt ve 7.3 megavolt seviyesine gelerek füzyon için gerekli olan enerjiyi sağlamış oluyordu. Bu da hızı ne olursa olsun her nötronun U235'i füzyona uğratabileceği anlamına geliyordu. İşte Niels Bohr gibi bir deha hesaplamaları saniyeler içerisinde yapıp odasına giderek olayı şematize edip tarihin en önemli çıkarımını dakikalar içerisinde yapabiliyordu. 16. ayrımın sonu. Sayfa 279.